Değerleriyle Türkiye. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Nuri Göktaş ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Dinleyicilerimiz, kahve sever misiniz? Türk kahvesini yani. Hani şu 40 yıl hatırı olan, küçük zarif fincanlarda içilen, içildikten sonra ters çevrilip, neyse halim, çıksın falim denilen Türk kahvesini. Bugün değerleriyle Türkiye'de, kültürümüzde önemli bir yeri olan ve 2013 yılı itibarıyla ülkemiz adına UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesinde kaydedilen Türk kahvesini konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Selcan Gürçayır Teke konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Evet, bugün mis gibi kokan ve piştiği, içildiği ortamı huzura bürüyen, benim de hemen hemen her gün içtiğim ve çok sevdiğim ve filtre kahveleri tercih ettiğim Türk kahvesini konuşacağız.
Evet.
Türk kahvesinin tarihine geçmeden önce genel olarak kahveden bahsedelim. Kahvenin kökeni nerelere dayanır? Kahveyi pişirmek insanların aklına nasıl gelmiş? Kahveyle insanlık nasıl tanışmış?
Tamam. Önce bir kahvenin etimolojik olarak kelime tahliline baktığımız zaman farklı görüşler var kahve kelimesinin etimolojisi hakkında. Yani kelimenin köken itibariyle nereden geldiği konusunda. Arapça bir kelime olduğunu biliyoruz ve kahvenin özellikle orta çağdaki Arap metinlerinde şarap anlamında kullanıldığını görüyoruz ve kelimenin kökeninin Arabistan olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda şöyle de bir görüş var. Biliyorsunuz Habeşistan'da ilk yani bugünkü deyimiyle Etiyopya'da güney bölgesinde bulunmuş ilk defa kahve. Öyle biliyoruz kayıtlardan. Güney Habeşistan'da Kaffa denilen bir yerde kahve ağaçlarının çok fazla olduğu ve kahve bitkisinin burada yetiştiği ve bu sözcüğün zamanla kahveye dönüştüğüne yönelik de bir görüş var. Kaffa kelimesinin söylenişinin zamanla kahveye dönüştüğüne yönelik bir görüş var. Diğer bir zayıf bir olasılık yani zayıf bir etimolojik açıklama olarak da kahve sözcüğünün kahvenin daha doğrusu içiminden sonraki şeye zindelik güç kuvvet vermesinden dolayı kuvve Arapça yine kuvve kelimesiyle ilişkili olduğu ve kuvve kelimesinin zamanla değişmiş halinin kahve olduğuna ilişkinde görüşler var. İlk kahve nasıl hani oluştu, nasıl insanların aklına geldi kahveyi içmek ya da kahveden bir içecek, o bitkiden bir içecek üretmek diye baktığımızda aslında kayıtlarda tıp kitaplarında kahve sözcüğüne rastlıyoruz ama yine Habeşistan'da o dönemde kahvenin hani içecek olarak değil ama un olarak öğütülüp ekmeklerin yapıldığına dair hani kayıtlar var belli zamanlarda.
Herhalde kavrulmamış halinde.
Evet. Hı-hı. Un olarak öğütülüp ekmek yapıldığına dair şeyler var, kayıtlar var. Yine tıp kitaplarında şifa verici meyveler arasında geçen yerler var. İbn-i Sinan tıp kitabında falan da geçiyor. Ama onun haricinde rivayetler var kahvenin ilk defa nasıl hani kullanıldığına dair. Bu rivayetlerden birisi Hazreti Süleyman'la ilişkilendirilen rivayet. Hazreti Süleyman işte yolculukları sırasında bir tane kavime gidiyor ve kavimdeki insanların belli bir hastalıktan ne olduğunu bilmedikleri bir hastalığa yakalandığını görüyor ve Cebrail'in buyruğuyla kahve bitkisi Yemen'den getirilen kahve bitkisiyle beraber işte onlara kahveyi önce kavuruyor. Daha sonra tabii ki Cebrail söylüyor ona nasıl yapması gerektiğini ve kahveyi yapıp o insanları içiriyor ve sonra o insanların sağlıklarına, sıhhatlerine kavuştuklarına yönelik bir anlatı var. Hazreti Süleyman'ın zamanında bilinen bu kahve içeceğinin zamanla unutulduğu ve 16. yüzyılda tekrar canlandığı, bunun tekrar bir pişirme yöntemlerinin hatırlandığına dair görüşler var. Diğer bir görüş ise Yemenli bir Hristiyan manastırının çobanı olan Kaldi ile ilgili. Bu anlatı da oldukça yaygın. Kaldi keçilerini otlatırken keçilerin bitkiye yediklerini, o bitkiyi yedikten sonra hani böyle çok hareketsiz olan, çok durgun olan keçilerin birdenbire hareketlendiğini, oradan oraya zıpladıklarını, oradan oraya koştuklarını görüyor. Ve bu bitkiyi daha sonra işte keşişlere ve bir tane şeyhe haber veriyor. Daha sonra keşişler ve şeyh geliyorlar, bu bitkiden önce kendileri yiyorlar ve bunun gerçekten çok kuvvet verdiğini ve zindelik verdiğini keşfediyorlar. Daha sonra da zaten hani bunun bir tekelerde kullanılması gibi bir kahvenin tekelerde kullanılması özellikle çok efor gerektiren, nöbet tutmayı gerektiren, sürekli hani ibadetle meşgul olan insanların kendilerini zinde tutmak için, uykusuz kalabilmek için kahveyi kullanmaya başladıklarını, bu anlamıyla hani tarikatlar ve tekkelerde oldukça önemli kahve tüketiminde, böyle de bir rivayet var kahvenin nasıl oluştuğu ile ilgili.
Evet, ben de bir baktım, İngilizce'de kafi, Almanca'da yine aynı şekilde, Rusça'da kofiye, Yunanca'da kafes, Arapça'da tam telaffuz edemeyeceğim ama kahua gibi bir şey. Hemen hemen her dilde benzer isimlerle çağrılıyor.
Evet, benzer isimlerle beraber hani bulunduğu yerle ilişkilendirilir. En kuvvetli etimolojik görüş kafa bölgesiyle ilişkilendirilen görüş, yani kahve kelimesinin oradan geldiği. İlişkin görüş.
Peki Osmanlı'ya kahve nasıl girmiş?
Şimdi Osmanlı'ya kahvenin girişiyle ilgili de rivayetler var. Bu konuda çok ciddi çalışmalar da var aslında ama kimisi Yavuz Sultan Selim zamanında 1516-1517 yıllarında kahvenin getirildiğini. Tabii ki bize hani Türklerde de hani biraz önce belki de daha sonra da çalışacaksınız göreceğiz. Kahve Yemen'den gelir deriz biz. Hani hiç Etiyopya'dan gelir ya da Habeşistan'dan gelir gibi bir şey kullanmayız. Çünkü Habeşistan'dan Yemen'e ticaret yollarıyla gittiği ve bizim aslında oradan öğrendiğimize yönelik görüş var. Yavuz Sultan Selim'in işte Mısır'a yaptığı seferde de getirildi denilen bir rivayet var 1516-1517 yıllarında. Bir de Kanuni Sultan Süleyman döneminde aslında Yemen valisi Özdemir Paşa'nın işte bu medreselerde okuyan, askeri okullarda okuyan öğrencilerin uyanık tutmak, zinde tutmak amacıyla kahveyi getirttiği ve kahvenin Kanuni Sultan Süleyman döneminde kullanıldığına ilişkin rivayetler de var. Zaten bizden sonra yani bizim aracılığımızla batıya yayılıyor ve batıdaki serüveni öyle başlıyor. Bizim elçilerimiz ya da işte genellikle elçiler aracılığıyla ya da savaşlar aracılığıyla oraya götürdüğümüz kahve çekirdekleri aracılığıyla
İkinci Viyana kuşatması derler genellikle.
İkinci Viyana kuşatması isterseniz ondan da bahsedelim. Buyurun. İkinci Viyana kuşatmasında biz geri çekilmek zorunda kaldıktan sonra orada tabii ki kahve götürdüğü çok uzun olduğu için geçmişte kuşatmalar falan yanlarında kahve çuvallarıyla birlikte gitmişler. Demek ki Osmanlı'da gerçekten o dönemde önemli bir içecek ya da gündelik hayatın önemli bir parçası olduğunu anlıyoruz buradan da. O kahve çekirdeklerini tabii ki anlamlandıramamışlar. Ne olduğunu bir çözememişler. Daha sonra yüzbaşılardan birisi bunu Tuna Nehri'ne dökülmesine, bunun deve yemi olduğunu söylemiş. Bu Tuna Nehri'ne dökülsün demiş. Ama o arada bir tane tüccar, Polonyalı tüccar Kolçaski denilen bir tane tüccar bunun kendisinin o seyahatleri sırasında gördüğünü, bunun kahve denilen bir içecek olduğunu ve bunların dökülmemesi gerektiğini söylemiş. Savaş ganimeti olarak da onlar verilmiş. Yani o kahve fincan çekirdekleri verilmiş ve ondan sonra da orada bir kahvehane açtığı söyleniyor Viyana'da.
Herhalde bir tarif eden de olmuştur nasıl pişirildiğini.
Evet. O zaten seyyahlar ziyaretlerinde kahveyle karşılaştıklarında bunun nasıl pişirildiğini, tadının diğer kahve yani nasıl olduğuna ilişkin şeylerde yazıyorlar. Hani hem pişirilme şekli hem sunum şekli çünkü Osmanlı'da çok özel. Bunları zaten yazıyorlar. Muhakkak onları da görmüştür ve ondan daha sonra orada bir kahve açılıyor. Ama Viyana'da ilk zamanlar çok rağbet görmemiş. Hem renginden dolayı hem de tadı biraz acı gelmiş. Ama daha sonrasında işte şekerin içine düşünülmesiyle beraber, şekerin içine konulmasının akıl edilmesiyle beraber orada yaygınlaşmış ve daha sonra bildiğiniz üzere bütün batı ülkelerinde de yine Türk kahvesi olarak biliniyor. Aslında bizim ülkemizde yetişmeyen bir bitkiden bahsediyoruz. Bizim ülkemizde ne yetiştiriyoruz ne geliştiriyoruz herhangi bir şey yapmıyoruz ama yine de bütün dünyada Türk kahvesi adıyla bizim topraklarımızdan geçtiği için yayılıyor ve başka ülkelerde de böyle biliniyor. Tabii ki kendine özgü pişirilme yönteminin de bunda oldukça önemi var. Hani başka hiçbir ulusta olmayan bir şekilde pişiriliyor
Türk kahvesi. O yüzden Türk kahvesi deniyor adına.
Yani hem bizim topraklarımızdan gitmesi oraya. Bizim aracılığımızla öğreniyorlar. Çünkü Türklerden öğrendikleri için Türk içeceği anlamına gelen Türk kahvesini diyorlar. Ama aynı zamanda hani bugün Türk kahvesi dediğinizde bize özgü pişirme yönteminden kaynaklanıyor Türk kahvesi. İşte biz bakır cezvelerde hani artık her ne kadar böyle büyük firmaların işte yaptıkları hazır makinelerde falan yapsak bile işte asıl orijinal hali işte bakır cezvelerde mümkünse işte kömür ateşinde. Şimdi ona deniz kumunun üzerinde pişirenler falan da var. Hemen çekilmiş, taze çekilmiş olanından yapma. Telvesi, işte sunum biçimi, fincanı, kahvede kullanılan pek çok başka bir hiçbir kültürde belki de olmayan kahvenin işte soğutacı, değirmeni, tahta değirmeni, el değirmeni, fincanının kalınlığı, fincanının biçimi falan aslında hep bize özgü olan şeyler. Ve bu nedenle pişirme yönteminden ve sunum biçiminden dolayı da Türk kahvesi olarak aslında Batı'da da adlandırılıyor. Viyana'ya böyle geçiyor ama Venediklilere de Süleyman Ağa adıyla bilinen bir elçi kendisi oraya atandığında gidiyor ve oraya götürüyor. Venedik'te yaygınlaşması, çünkü ilk yayıldığı yerlerden birisi de orası. 1617 yıllarında falan Venedik'te bir Süleyman Ağa isimli bir elçi aracılığıyla yayılıyor. Yine Fransa'ya, İngiltere'ye falan yine hani bizim elçilerimiz aracılığıyla, gönderdiğimiz kişiler aracılığıyla ya da bürokratlar aracılığıyla yayılan bir içkiden, içecekten söz ediyoruz. Sarhoşluk verici etkisi olmamasından dolayı da Müslümanların şarabı adı veriliyor ve kara inci olarak adlandırılıyor. Çünkü kahve aslında sadece bir içecek değil, çok önemli bir, dünya pazarında çok önemli bir ekonomik güç aynı zamanda. Petrolden sonra ikinci borsada hareketlilik getiren güç ve 125 milyon insanı istihdam eden bir güç. Bu oldukça önemli bir piyasa aynı zamanda. Yani kahvenin toparlanmasından üretimine, üretiminden işte ürüne dönüşmesine kadar çok ciddi miktarda insanların çalıştığı, yani rakamlara göre saniyede 1634 fincan kahve içiliyormuş. Yani bu ne demek? Çok deli bir ekonomi. İnanılmaz demek bir aynı rakam. Zamanda. Dolayısıyla hani bunun %10'luk bir kesimini de eğer Türk kahvesinin oluşturduğunu düşünürsek, en azından Türk kahvesi denildiğinde batıdan ya da doğudan insanların zihninde belli bir kahve pişirme yönteminin ve sunum biçiminin hatırlandığını, böyle bir imge oluşturduğunu, çünkü Türkiye dendiğinde akla kahve gelir, lokum gelir. Yani hani ilk gelen simgelerden, sembollerden, bizi sembolize eden şeylerden birisi ve Batılılar gerçekten biz sabah akşam kahve içiyor zannediyorlar. Hani sanki Türk kahvesi de buradan çıkınca, ama çay sanırım daha fazla yaygın. Son dönemlerde sizin de bahsettiğiniz gibi, her ne kadar siz hani filtre kahve karşısında Türk kahvesini hani daha hoş bulsanız da, maalesef genç nesil artık yavaş yavaş hani filtre kahveyi hem hazırlanımının kolay olmasından dolayı hem de tadından dolayı yavaş yavaş hani o tarafa doğru da bir eğilim var ve Türk kahvesi aslında biraz tahta sallandı sanki bu anlamda düşünürsek.
Evet, ben o tahtı korumaya çalışıyorum, direniyorum. Peki şu anda hangi coğrafyalarda Türk kahvesi meşhur? Hala bizim gibi kullanılıyor.
Balkan coğrafyasında, hı-hı, Balkanlarda ve Türkiye Cumhuriyetlerde ve Türkiye'de. Yunanistan'da da hani kahve, Türk kahvesi olarak biliniyor falan, ama özellikle bu hani savaş sonrasında o kahve isminin değiştirildiği, işte hani Türk kahvesi olarak adlandırılmadığı söyleniyor, ama hani Balkan coğrafyası ve Türkiye Cumhuriyetler diyebiliriz Türk kahvesi olarak. Tabii bunun haricinde şimdi artık eskisi gibi değil, hani ulaşım araçları çok kolay, ticari hareketlilik çok kolay. Batılı ülkelerde de Türk kahvesi adıyla kahve yapan, satan elbette pek çok işletme de var.
Evet, halk edebiyatında, türkülerde de kahve geçiyor, hı-hı, aslında. Hı-hı. Biraz da bundan bahsedelim.
Evet, türkülerde geçiyor, atasözlerinde geçiyor, deyimlerde geçiyor. Türkü deyince sadece bir tane Karacaoğlan'dan ben hani bir şey okuyayım, sanırım biraz sonra da Türkiye'ye geçeceğiz. İllerde konup göçer, lale sümbülü biçerler, ağalar beyler içerler, kahvede kara değil mi demiş Karacaoğlan. Kara renginden dolayı, yani teninin renginden dolayı kendini eleştirenleri, kahve gibi beylerin içtiği bir içecek de kara, o zaman benim ten rengim de makbuldür demeye getirmiş. Buradan da anladığımız gibi sanki kahveyi önceden biraz daha üst sosyoekonomik düzeydeki insanlar, çünkü bu konar göçer bir aşiret mensubu olarak düşünürsek Karacaoğlan'ı, biraz daha üst sosyoekonomik düzeyde, yani statü olarak daha üst seviyedeki insanların içtiği bir içecek olarak değerlendirmek de mümkün bunu okurken.
Evet, o zaman güzel bir türkümüz var. Bir Eskişehir türküsü. Onu hemen dinleyelim. Mustafa Özcan seslendiriyor. Kahveyi kavururlar.
Kahveyi kavururlar içmeye. içmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar, sevmeden ayırırlar. Haydi yarim neylemeli neylemeli, güzel yarın gönlünü eylemeli. Haydi yarim neylemeli neylemeli, güzel yarın gönlünü eylemeli. Kahvenin köpüklüsü, meşenin kütüklüsü, meşenin kütüklüsü. Kadınım aman aman, saraylar kıymetlisi, saraylar kıymetlisi. Haydi yarim neylemeli neylemeli, güzel yarın gönlünü eylemeli. Haydi yarın neylemeli neylemeli, güzel yarın gönlünü eylemeli. Haydi yarın neylemeli neylemeli, güzel yarın gönlünü eylemeli. Haydi yarın neylemeli neylemeli, güzel yarın gönlünü eylemeli.
Değerleriyle Türkiye'ye devam ediyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Selcan Gürçehir Teke konuğumuz. Türk kahvesini konuşmaya devam ediyoruz. En son edebiyat ve sanata olan etkilerini konuşmuştuk. Buradan devam edelim.
Özellikle halk edebiyatı hani bizim uzmanlık alanımız olduğu için elbette hani modern edebiyatta da kahvenin konu olduğu şiirler, kahveden bahseden şiirler ya da edebi yapıtlar muhakkak var ama hani halk edebiyatını oldukça fazla etkilediğini, özellikle atasözleri olarak dilimize hani bizi biraz önce sizin de açılışta söylediğiniz gibi bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Onun da ötesinde kahve bizim dilimize öyle yerleşikleşmiş ki kahverengi dediğimiz, ona benzeterek adlandırdığımız bir renk çeşidi bile var değil mi? Kahverengi.
Kahvaltı.
Ya da kahvaltı. Hı-hı. Kahve altı anlamına geliyor. Çünkü kahveyi aç karnına içtiğinizde mideniz rahatsız olabilir diye onun öncesinde bir yemek yemenin gerektiği, öğlenle hani öğlene kadar olan dönemde içebilmeniz için kahveyi, onun öncesinde bir yemek yemeniz gerekiyor ve biz ona yenen yemeğe de kahvaltı diyoruz. Bunun haricinde atasözlerinde dediğim gibi tekerlemelerde oldukça fazla var. Manilerde çok fazla var. Hani söylemek gerekirse kahve Yemen'den gelir, bülbül çemenden gelir, ak topuk beyaz gerden her gün hamamdan gelir. İşte kahveyi pişirmeden, köpüğü taşırmadan insan gönül verir mi düşünüp taşınmadan gibi. Anonim olan mani türünde rastladığımız şeyler var. Tekerlemelerde kahve ile ilgili şeyler var. Bilmecelerde işte Yemen'den gelir derler, kolay içidir derler, açtan sonra tadını tiryaki bilir derler diye bunu sorup bilmece olarak karşı kişiden beklediğiniz ya da ben neydim neydim, Yemenli bir beyydim, felek beni şaşırttı, Fafuri'ye düşürttü. Fafuri dedi de fincanlardan bahsediyor burada. Çok fazla şeyler var. Bunun haricinde hani Bach mesela kahvenin oldukça önemli bestecilerden, kompozitörlerden birisi. Kahve Kantantı adıyla bir kahveye ilişkin bir beste yapmış mesela. Cemal Süreyya'nın şiirlerinde hatta onu çok sevmiştim. Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, 40 yılın hatırına sen kalayım diye mesela bir şiirinden bir parça var. İşte bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane gibi. Kahvenin yüzü kara ama meydanı paktır ya da yüzü aktır gibi. Hani insanın yüzünü ağartan bir içecektir biçiminde söylenişleri vardı. Dolayısıyla edebiyatı ve edebiyatçıları oldukça fazla etkilediğini söylemek de mümkün.
Evet, Osmanlı'ya geri dönecek olursak, evet, Osmanlı döneminde kahvenin çok yoğun bir yeme içme kültüründe ve kahvehanelerde yoğun bir kültür oluşmuş o dönemde.
Bir içecek etrafında bir mekan oluşturuyoruz aslında biz. Öncelikle hani bu kahve ocakları adı verilen ya da seyyar kahveciler denilen kahvecilerle başlıyor ama sonrasında kahvehane dediğimiz kahvenin pişirildiği ve satışının gerçekleştirildiği ve insanların sosyalleşme imkanı buldukları bir mekan oluşuyor kahvehane adıyla. Bu kahvehane zamanla devletin başına bela oluyor aslında. Yasaklar falan getiriliyor ama.
Neden?
Yasakların getirilmesi şöyle, yani ne oluyor? Sosyalleşme için. Şimdi Osmanlı toplumunu düşündüğünüz zaman işte dini şeylerle yönetilen bir devlet. İşte eviniz var, cami var, sosyalleşebileceğiniz başka bir alan. Hani bozahaneler falan var ama hani böyle her mevsim açık kalabilen bir şey yok.
Biraz da o dönemi düşünmek lazım sanırım. 19. yüzyıldan sonra böyle kafeler yaygınlaşmış.
O dönemde insanların sosyalleşebileceği ve biraz seküler bir alan aslında kahvehane dediğimiz şey. Yani caminin dışında gidebileceğiniz, bir araya gelebileceğiniz, evinizin dışında vakit geçirebileceğiniz bir alan. İnsanlar buraya geldiklerinde ne konuşuyorlar? Tabii ki dönemin işte sosyal olaylarından, siyasal olaylarından konuşmaya başlıyorlar. Dertlerini anlatmaya başlıyorlar. Ne oluyor? Dolayısıyla kahvehaneler yavaş yavaş isyanların merkezi haline gelmeye başlıyor. Bu isyanların merkezi haline geldiğinde de önce kahvelerin yasaklandığını, kahve içmenin yasaklandığını, daha sonra da kahvehanelerin kapatılmaya başladığını biliyoruz. İlk yasak Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ebu Suud Efendi tarafından, Şeyhülislam Ebu Suud tarafından gerçekleştiriliyor. Ve diyor ki kahve çok kavruluyor. Kavrulması, yanması anlamına geliyor. Yanan bir şey de insanın vücuduna zarar verir. Dolayısıyla Müslüman adam vücuduna zarar vermez. Dolayısıyla kahve yasaklandı. Şöyle de bir şey var. Yani sadece halka yasaklamıyorlar. Aynı zamanda kendi sarayda da yasaklıyorlar. Yani sarayda da içilmesini yasaklıyorlar. Ve kahve yasaklanıyor. Sonrasında kahve getiren işte kahve getiren gemilerin batırıldığına dair ya da işte kahve çuvallarının delinip işte denize döküldüğüne dair hikayeler de var. Bunlar ne kadar gerçek, ne kadar tarih kayıtlara yanlış tarih kayıtlara bakmak gerekir ama buna yönelik ondan sonra her şey döneminde, her neredeyse padişah döneminde buna ilişkin yasaklamaların olduğunu görüyoruz. Çünkü dediğim gibi kahvehane seküler bir ortam ve insanların düşünce alışverişinde bulundukları ve aynı zamanda konaklarının ya da evlerinin dışında misafir ağırlayabildikleri de bir alan haline geliyor. Yani hani misafir etmek için illa artık evinize birilerini davet etmek zorunda değilsiniz. Kahvehane dediğiniz bir yer var ve orada çok rahatlıkla birilerini misafir de edebilirsiniz. Dolayısıyla önemli bir sosyal boşluğu dolduruyor kahvehane. Hani her ne kadar Osmanlı Devleti döneminde en ağır yasaklar 4. Murat döneminde, özellikle belli bir dönemde esrarın kullanımının odak noktası olarak gösteriliyor kahvehane. Keyif verici maddeler kullanılmaya başlıyor. Ondan sonra gerçekten ciddi yasakların getirildiğini, ağır yasaklamaların getirildiğini biliyoruz ama temelde siyasi ayaklanmaların merkezi olarak görülmesi ve hani o kamuoyunun oluşmasından kaynaklı sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Ama kahvehane Osmanlı Devleti döneminde her ne kadar böyle hani çok hoş karşılanmayan bir kurum olsa bile özellikle Milli Mücadele döneminde ya da Kurtuluş Savaşı döneminde bambaşka şeylere hizmet ettiğini görüyoruz biz. İşte Kurtuluş Savaşı döneminde haberleşme, halkın cepheden haber aldığı ve doğru haberler aldığı yer haline geliyor. Milli mücadele ruhunun örgütlendiği bir yer haline geliyor ve insanlar burada hani hem fikir alışverişinde buluyorlar hem de ülkenin geleceği hakkında neler yapabileceklerini, kendilerine ne payın düştüğünü karar veriyorlar ya da eylemler atıyorlar. Bu açıdan oldukça önemli Milli Mücadele döneminde. Sonrasında okuma yazma seferberliği döneminde yine kahvehaneler çok önemli. Okuma yazma seferberliğinde millet mektebi vazifesi görüyor kahvehane. Zaten Tanzimat'la beraber aslında kahvehaneler kıraathanelere dönüşüyor. Yani gerçekten insanların işte kitap okudukları, işte edebiyatçıların gelip entelektüel tartışmaları yaptıkları yer, kıraathane zaten okuma evi demek. Buna dönüşüyor ve Tanzimat'la beraber bu dönüşüm aslında millet mektepleriyle beraber de hani okuma yazma seferberliğinin en rahatlıkla hani çünkü kahvehane sayısı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yanılmıyorsam 50, daha sonra 600'e kadar çıkıyor Osmanlı'da ve her yerde kahvehaneler olmaya çalışıyor. Yani herkese ve her kesime ulaşabileceğiniz bir mekan haline geliyor. Önce sadece seçkin sınıfın ve bürokratların gittiği bir yerken artık halktan insanlar da oraya gidiyorlar falan. Hani bu oldukça önemli o insanları bir arada tutma açısından. Yine ilk radyo yayınlarının kahvehanelerden dinlendiğini, ilk televizyonların kahvehanelerden izlendiğini biliyoruz. Bugün bile hani bir milli maç olduğunda ya da ne bileyim önemli bir derbi maçı olduğunda insanlar yine kahvehanede birlikte izliyorlar maçları. Hani ya da kafelerde, bugünkü adıyla kafelerde izliyorlar. Ama insanların gerçekten aylaklık yeriymiş gibi görünüyor. Ama tarihte çok çok farklı misyonlar üstlenmiş. Çok çok farklı şeylere cevap bulmuş şeylerden birisi kahvehaneler. Bunun haricinde... Mesela esnaf kahvehaneleri adıyla kahvehaneler var. Burada esnaflar geliyorlar ve burada iş buluyorlar ya da farklı iş kollarından birbirleriyle etkileşime geçiriyorlar. Nasıl ticaret yapabileceklerine ilişkin fikir alışverişinde buluyorlar. İşte meddah kahvehaneleri var. Meddahlar gelip hikayelerini anlatıyor. Aşık kahvehaneleri var. Semai kahvehaneleri
hala
ya da çalgılı
kahvehane.
Şimdi azaldı aslında. Azaldı. Sadece Doğu Anadolu bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. O da sadece belli günlerde, yılın belli günlerinde ya da haftanın belli günlerinde açıldığını söyleyebiliriz. Ama geçmişte insanlar, yani düşünün, hiç televizyonun olmadığını, hiç ne bileyim şimdiki insanların takip ettiği gibi günlük her güne dizileri yok insanların. Ne yapıyorlar? Gidip orada halk hikayesi dinliyorlar ya da gidip şey yapıyorlar, bir ağaçın atışmasını dinliyorlar. Dolayısıyla hani geçmişte bir işlevleri vardı ama bugün gelinen noktada o kadar çok insanların yapabileceği, eğlenmek için ya da vakitlerini geçirebilmek için o kadar çok yapabilecekleri şeyler var ki bu biraz daha hani çok şey kaldı. Tabii bir de bunun oluştuğu kültürel bağlamı da ortadan kalktığını düşünürsek, kahvehanelerinde, aşık kahvehanelerinde gün geçtikçe kapandığını ve sadece belli amaçlarla açıldığını söylemek mümkün.
Evet, biraz da Türk kahvesinin yararlarından, zararlarından bahsedelim. Hı hı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde zararlı diye bir fetva çıkmış. Evet. Hala aynı fikirde miyiz acaba?
Sanırım değiliz. sağlık bilimciler öyle olmadığını söylüyorlar. Kahvenin pek çok kansere iyi geldiğini, yağ yakıcı özelliğinin olduğu ve bu nedenle karaciğer yağlanmasına iyi geldiğini söylüyorlar mesela. İşte spordan yarım saat önce alınan kahvenin yağ yakımını kolaylaştıracağını, hı-hı, özellikle kalp rahatsızlığı olanların işte kalp damarlarını açtığına yönelik de şeyler var. İnanışlar değil, tıbbi kanıtlar var. Ama tabii ki bunun dozajını belirlemek gerekiyor. Hani günde 3 fincanını geçmeyin diyorlar. 3 fincandan sonrası, çünkü özellikle tansiyon hastalıkları olanların belki de başlarına dert açabilir. Diyabeti yine önlediğine ilişkinde araştırmacıların bulguları var. Yani sağlıkla ilgili sanırım artık aynı fikirde değiliz. Zaten zinde tutması, hani güç kuvvet vermesi, mesela uykusuz geçen bir gecenizden sonra mesela sabah kendinizi iyi hissetmek, güne iyi başlamak için de kahveyi içiyorsunuz. Yani kahve içerek güne başlıyorsunuz. O da bir böyle şey, kafein maddesinden dolayı size bir enerji veriyor.
Evet. Türk kahvesinin yapımı bir ritüel gibi aslında. Hı hı. O cezveye alışımız, Türk, evet, kahvesini koyuşumuz, daha sonrasında yanına suyunu koyuşumuz,
evet,
içtikten sonra fal bakışımız.
Evet.
Biraz da bundan bahsedelim.
Evet. Şimdi Osmanlı Devleti döneminde kahveci başı adıyla sarayda bir kadro ihdas edilmiş. Kahveci başının oldukça güvenilir kimseler olmasına ve o güvenilir kimseler olmasına dikkat edilmiş. Çünkü çok özel sohbetlerinizi yaptığınız kişiler yaparken, yani sohbet ederken yanınıza gelip giriyor ve kahve servis ediyor. Dolayısıyla güvenilir kimseler olmasına dikkat edilmiş. Bir ritüel Osmanlı Devleti döneminde 4 kişiyle falan servis ediliyor kahve. İşte stil puşidesi denilen bir örtü var. O örtü işte kadifeden, üzerisi altın simsırmalarla işlenmiş ve gerçekten çok görsel olarak çok güzel. Onu tutan şeyler var, görevliler var. Ondan sonra biri cezveyi ya da eğer bir şeyde gelecekse, bir güğümde gelecekse güğümde getiriyor. Biri fincanları tutuyor işte falan. Hani bel kırma dediğimiz şekilde beli işte kırarak aşağıya doğru eğilerek servis ediliyor. Yani oldukça önemli. Dediğiniz gibi pişiriminden sunumuna kadar gerçekten çok zahmetli. Zaten sanırım bugün insanlar tarafından çok da fazla tercih edilmeyişinin altında da bu sunumunun ve hazırlanışındaki bu seremoniyel havadan bahsedebiliriz. Yani kahve yaptığınız zaman, hani şimdi ne yapıyorlar bir kahveyi aldığınız zaman, diyelim ki bir isim de vermiyorum ama bir kahve aldınız ve çıktınız. Onu plastik bardakta içebilirsiniz. İşte yolda yürürken falan içebilirsiniz. Hı hı. Ama bir Türk kahvesini bir fincan gerekiyor. Bir fincanın işte bir cezve gerekiyor. Yani çok şey, hiç fazla. Yani zahmeti fazla ve gündelik hayatta onu ayırabilecek zamanınız fazla. O yüzden kahve şey, gerçekten hani sohbet için içilen, hani hadi gel bir kahve içelim de gerçekten durup dinlenelim, hani bir ara verelim mi aslında simgeliyor. Yoksa öyle koşarken yapılabilecek bir şey değil kahve. O yüzden de ritüelistik anlamları var. Bunun haricinde geleneksel anlamda da hani kahvem içildi dediğinizde kızın istendiğini anlıyoruz mesela. Hmm. Kahvesi içildi dediğiniz zaman kızın biri tarafından istendiğini ve verildiğini anlıyorsunuz. Çünkü kız istemelerin vazgeçilmez içeceklerinden, vazgeçilmez şeylerinden birisi kahve. kızın kahveyi ne kadar iyi yapabildiği de oldukça önemli. Onun maharetini, becerikliğini, onu nasıl sunduğu da çok önemli. Onun zarafetini, inceliğini gösteren bir şey aynı zamanda. Kahvesi eğer köpüklüyse, kıvamı iyiyse, sıcaklığı iyiyse kızın çok becerikli olduğunu falan düşünüyor işte istemeye gelenler. Aynı zamanda damadın sabrının sınandığı da bir şeye dönüşüyor. Bu da hani başka kültürlerde yok. İçine tuz katarak damada içiriyorsunuz ve hani eğer sesini çıkarmadan sonuna kadar içerse hani onunla ya doğru insanı seçtiğinizi ve iyi bir evlilik yapacağınıza belki inanıyorsunuz, öyle düşünüyorsunuz. Ve böyle şeyler gerçekten kahveyi, sonra kahvenin telvesinden fal bakan başka bir ulus yok hani bizden başka. Kahvenin o ardında kalan o küçük tortudan hareketle gelecek hakkında çıkarımlarda bulunuyoruz. Hani bundan iyi çıkarımlarda bulunduğunu düşündüklerimiz var. Hani daha kötü çıkarımlarda bulunduklarını düşünmüyorum. Kahve falı dediğimiz bir şey de var ve bu da bizim aracılığımızla aslında dünyaya yayılmış ve Türk kahvesini belki de özendiren şeylerden birisi. Çünkü hemen kahve içtikten sonra hemen ters çeviriyorsunuz, iki sallıyorsunuz, soğumaya bırakıyorsunuz ve sonrasında gelecek hakkında bir şeyler söylüyorsunuz. Hani insanların hem konuşma fırsatı yakalaması hem de hoş vakit geçirmesi için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.
Böyle kısaca iyi bir kahve nasıl pişirilir? Biraz bundan bahsedelim mi?
İyi bir kahve nasıl pişirilir? Şimdi kahveyi soğuk soğuk suyla yapmalarını aslında kahveyle ilgilenen uzmanlar şey diyorlar. Yani kahvenin soğuk suyla yapılmayacağını söylüyorlar. Biz hep soğuk suyla yapıyoruz. Çünkü kahve bizde çekirdeği çekilmiş halde alıyoruz biz genellikle yani dükkanlardan. Onun da kahvenin çekirdeğinden çekildikten hemen sonra tüketilmesi gerektiğine yönelik şeyler var, düşünceler var. Çünkü onun bayatladığını ve kahvenin aromasını kaybettiğini düşünüyorlar. Bu aynı şekilde soğuk su kullanımı için de geçerli.
Kaynar su mu koymak
lazım? Yani belli sıcaklıklarda, çok da kaynar değil ama yani kahvenin pişimiyle kahveyi koyduğunuz an arasındaki dakikanın 2 dakika olması gerektiğini söylüyorlar. 2 dakikayı aşmaması gerektiğini söylüyorlar. Yine ölçüler tabii ki fincan, bir fincan su, işte bir tatlı kaşığı kahve şeklinde. İşte mutlaka hani odun ateşinde pişirilirse ya da hani böyle kömür ateşinde pişen kahvenin daha lezzetli olduğu. Şimdi daha kullanımı kolaylaştırmak amacıyla kumda kahve pişirimi falan gerçekleşiyor ama hani kahveyi koyduktan sonra içine mutlaka tahta kaşık kullanılması gerektiği, metal bir kaşığın değdirilmemesi gerektiği, onun bakır bir cezvede pişirilmesi gerektiği, bir kere karıştırılması gerektiği, kenarda topakların kalmamasından dikkat edilmesi gerektiği ama öyle saatlerce karıştırarak pişirilmemesi gerektiği ne ilişkin şeyler var ve dediğim gibi ocağa koyduğunuz pişimine kadar 2 dakikanın geçmesi gerektiği ve piştikten ve sizin fincanlara koyduktan sonra da 2 dakika sonra tüketmeniz gerektiği, hemen öyle ağzınıza almamanız gerektiğine ilişkinde şeyler var.
Hani kahve telvesi çökecek biraz.
Evet, evet çökecek. Ha fincan önemli. Mesela fincan yüzyıllara göre değişmiş ama fincan ince olacak. Mesela geçmişte fincanın üstü dar, altı geniş olurmuş. Telve aşağıya otursun ve köpük üstte şey olmadan kalsın, hani parçalanmadan kalsın diye. Sonra bu Avrupa'yı şeylerle beraber işte oradan işte seramiklerin gelmesiyle beraber işte Batı kültürünün yavaş yavaş ülkemizde yaygınlaşmasıyla beraber kahvenin şeyi altı biraz genişlemiş. Hani bugün de dikkat ederseniz hani altı ile üstünün aynı seviyede olanları daha sıklıkla kullanıyoruz. Bir dönem üstü daha geniş olanlar kullanılmış. Ama hani üst gelenekte ya da hani aslında gerçekten iyi bir kahve içmek istiyorsanız üstünün dar, altının geniş olması gerekiyor.
Evet, bu arada Türk kahvesi UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası temsili listesine dahil edildi. 2013 yılında bunu da hatırlatmış olalım dinleyicilerimizle. Aktaracağınız başka bir husus var mıdır?
Yok, çok teşekkür ederim. Ben biz çok keyifli bir sohbetti.
Çok sağ teşekkürler, olun. Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Selcan Gürçayır Teke konuğumuzdu. Bugün Türk kahvesini konuştuk. Bize elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr'den ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Değerleriyle Türkiye.